Bu haftanın vaazı 2 Şifaçımız. Romanlar 8, 26'dan 34'e kadar. Hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Hamdolsun. Vakit geldi. Allah'ın sözüne kulak verelim. Ve bugün öyle bir tema konuşmak istiyorum. Bize kuraj versin. Bize cesaret versin. Bize güç versin. 1517 senesinde, hani 500 sene önce, Anglia'da London kasabasında büyük bir ayaklanma, bir bunt oldu. Kişiler sokağa çıktılar. Dövüşmeye başladılar, sağa sola şeyleri kırıp dökmeye başladılar. Binlerce kişi sokakta her şeyi kırıp döktüler. Hükümete karşı gittiler, krala karşı gittiler. O zaman kral 8. Henry vardı. Hani herkes biliyordu onun 6 tane karısı vardı değil mi? 6 tane karısını öldürdü. Çok meşhur bir kral. Tam onun zamanında oldu. O da hemen askerlerini gönderip toplarla, büyük toplarla yani bu Bontobnikler'e karşı ateş açtı. Çok kişi öldü. 300'den fazla kişi hemen öldürüldü. Hemen yerinde can verdiler. 500 kişi gene tutuklandı. Ve o 500 kişi ertesi gün davalamak için kralın önüne getirdiler. Ve beklenirdi dakikada onlara ölüm cezasını versinler. Boyunlarına birer ip astılar ve böylelikle kralın önüne çıktılar. Demesi bunlar gidiyor artık. Bunlar ölüm cezasını alacaklar. Derken kapılar açıldı. Ve içeri iki tane kraliçe içeri daldı. Kral Henry'nin karısı Katarina, bir de İskoçya kraliçesi Maria. Dava başlamadan önce onlar Kral Henry'ye yalvardılar. Onlara affetsin, bu bontobnikleri affetsin. Ve böylelikle bu kral merhamete geldi. Ve bütün bu 500 kişinin hayatını bağışladı onlara. Evet, bütün suçlular da uzun zaman dizlerinin üstünde kralın önünde durdular. İnanamadılar. Açan o kadar büyük bir cezadan, o kadar büyük bir ölümden kurtuldular. Ve teşekkür etmek için daha saatlerce dizlerinin önünde durdular. Bu olay biraz bizim hayatımızda tekrarlanıyor. Bizim hayatımızda biz de aynı durumdayız. Biz de Allah'ın önünde bir, yani ayaklanan bir kişiyiz. Buntovnikiz. Biz de Allah'a karşı kafa kaldırıyoruz. Ve diyoruz, seni istemiyoruz. Senin hükümetine karşı gidiyorum. Sen bana kral olmayacaksın. Her bir kişi, yani kim günah işlerse, günah işlemekle böyle yapıyor. Ve günahın özü zaten odur. Günahın aslısı budur. Sen Allah'a karşı gidiyorsun ve diyorsun sen benim kralım değilsin. Günahın aslısı budur. Ve bu tabii ki, hangi kral var ki böyle bir şeyi yani göz yumsun? Var mı öyle bir kral desin, yok bir şey yap böyle, ben bağışlayacağım. Hayır, olamaz. Her bir kral böyle buntovniklere karşı lazım ölüm cezası versin. Ama çok şükür ki nasıl o zaman iki kraliçe içeri daldı ve onların bağışlamasını sağladı. Aynısı bugün de. Bizim de bugün iki şefaatçimiz var. İki kişi var bizim yani hayatımızı koruyor. İki kişi var sağımızda ve solumuzda. Hani gerçekten bizim hayatımızı ölümden kurtarıyor. Hayat boyunca yardıma ihtiyacımız var öyle değil mi? Sen ne kadar uzun imanlı olursan ol, sen dersen ben 20 sene imanlıyım, fark etmez. Bugüne kadar yardıma ihtiyacım var, eminim. Yuhanna 8'de görüyoruz, bir kadın zinada yakalandı. O ölüm cezası getirildi. İsa, biliyorsunuz en sonunda bu kadına dedi ki, nerede seni suçlayanlar? Hepsi yok oldu. Tamam, ben de seni davalamak istemiyorum. Git bir daha günah işleme. Acaba ondan sonra ne oldu? Acaba o kadın sonra ne yaptı? Bir daha günah işledi mi? Belki zina yapmadı, belki aynı günah yapmadı ama başka günahlar var. Başka günahlar var. Yalan var, hırsızlık var, küfür var, ikiyüzlülük var. O zaman bir daha günah işledi mi? Olamaz işlemesin değil mi? O zaman yeniden af buldu mu? Bu kadın bir daha af buldu mu? Açan İsa diyor git bir daha günah işleme. O zaman bu kadın maf mı oldu? Yoksa kurtuldu mu? Öyle bir laf var, değil mi? İmanların arasında yaygın bir laf var. Tamam, Allah senin önceki günahlarını affediyor ama imana geldikten sonraki günahlara af yok. Eğer o zamandan sonra hani günah işlersen sana bağışlanmayacak. Öyle değil mi? Kim diyebilir ki vaftizden sonra bir daha günah işlemedim? Var mı öyle bir imanlı aramızda? Evet. O zaman bizim halimiz ne olacak? O zaman bizim için var mı öyle bir kişi bizi zaftite yapsın, bizi korusun, bizi desin. Hani bak sen günah işliyorsun ama yeniden kurtuluyorsun. Eğer sen bunu anlarsan, açan imanlı hayatında sen günah işliyorsun. O zaman onu anladıktan sonra insan nasıl düşünebilir? Yani madem bu hakikati anladın, ben imanlı olduğum halde gene günah işliyorum. O zaman benim reaksiyonum ne olacak buna? Senin reaksiyonun ne olacak buna karşı? Bunu merak ediyorum. Sen bunu anladın mı? Birinci grup insan diyor ki, ne yapayım? Aldanmayan bir Allah. Bu lafı çok istiyorum. Aldanmayan bir Allah. Ne demek istiyorlar bunu? Yani bir lafça boş vermek. Günaha göz yummak. Günaha alışmak. Bu tür insanlar günaha alıştılar. Ve diyorlar ki, tamam günah işliyorum ama başka çarem yok. Bu düşünce Allah'ın suratına bir tokattır. Kim böyle düşünürse Allah'ın suratına bir tokat atıyor. Tamam mı? Rab öyle biri olsaydı, hani buna razı gelsin, bu reaksiyaya razı gelsin, Rab öyle biri olsaydı, en başta İsa'nın ölümüne razı gelmeyecekti. İncil bu tür insanlara karşı çok sert çıkışıyor, biliyor musunuz? 2. Petrus 2, 21 ve 22 okuyorum. Ve o kişiler için öyle konuşuyor. Onlara daha iyi olacaktı eğer doğruluk yolunu hiç öğrenmeselerdi. Ne kadar öğrenip onlara verilen kutsal buyruktan dönsünler. Doğru bir atasözü var ve bunların başına gelen zaten budur. Köpek kendi kusluğuna dönüyor, yıkanmış domuz gene yuvalamak için çamura dönüyor. Aramızda o kafada olanlar varsa hemen uyansınlar. Çok kötü ve kritik bir durumdasın. Eğer günaha göz yumuşsun, eğer bu lafı sen kullanırsan, ne yapayım aldanmayan bir Allah, o zaman sen kritik bir durumdasın. Dikkat et. İkinci grup insan, ikinci teori, hani açan anladık biz günahlıyız, imanlı olduktan sonra günah işliyoruz. İkinci çare budur. Bazı kişiler diyor ki, madem günahlarımıza karşılık İsa öldü ve biz de günah işlemeye devam ediyoruz, lazım İsa tekrar ve tekrar ölsün da bizi bağışlasın, değil mi? Bu Katoliklerin ve papazların öğretisi. Preşestiye diyorlar Bulgarca. Papaz İsa'yı her gün kurban ediyor. Şunu biliyor musunuz? Papaz çıkıyor kilisenin önüne, alıyor kutsal ekmeği ve diyor ki bu benim bedenimdir, sizin için verilmiş bedenimdir ve kanımdır. Ve dakikada ben İsa'yı kurban ediyorum. Nasıl bir bıçaktan değil mi koyunu kesiyorsun onun boğazını. Aynı biçimde papaz diyor ki ben İsa'yı kurban ediyorum. Tabii ki bu korkunç bir öğretiş. Ve bizi papaz kiliselerden ayıran en büyük korkunç şey budur zaten. Daha büyük bir kötülük düşünemezsin. İbraniler 9:12 açık açık diyor ki Mesih ilk ve son defa en kutsal yere girdi ve böylelikle bize sonsuz kurtuluşu kazandırdı. İsa tekrar ve tekrar ölmez. Ama çok şükür üçüncü bir yol var. Ve bugün buna bakmak istiyoruz. Üçüncü yol şefaat yol. Ne demek bu? Bir kişi aracı oluyor senin ve Allah'ın arasında. Bugün bu sözü iyi gibi öğrenelim. Şefaat. Şefaat ne demektir? Birincisi şefaat nedir? Buna bakacağız birinci. Şefaat demek aracılık. Aracılık bir kişi aracı oluyor. İki insanın arasını yapıyor. Suçlu kişinin hatırına hakeme yalvarmaktır. Evet biliyorum suçludur ama demektir. Tamam mı? Kutsal kitaba baktığımız zaman biz böyle çok örnekler görüyoruz. Mesela birincisi Eyüp. Eyüp değil mi? Eyüp yazıyor ki kendi oğulları ve kızları için şefaat etmiş. Allah'a yalvarmış kendi evlatları için, kendi çocukları için. Ve demiş ki, belki evlatlarım yüreklerinde Tanrı'ya küfür etti. Bak ne kadar ince düşünüyor. Dil kesin, belki olmuş diyor. Dil ben, evlatlarım. Dil yapmışlar yüreklerinde. Biliyor musunuz? Ne kadar büyük bir şey. Ama her gün Eyüp diz çöküp dua ederdi kendi evlatları için. Belki benim evlatlarım yüreklerinde Allah'a küfür ettiler Ve o yüzden ben dua ediyorum onlar için. Rab onlara sayma bu günah. İkinci olay görüyoruz. Mesela Yaratılış kitabında 18. bölümde. İbrahim yalvarıyor Sodom kasabası için. Çok büyük bir sene. Pazarlık yapıyor. Çok büyük bir pazarlık yapıyor. Allah'ı 50 kişiden 10 kişiye kadar indiriyor. Öyle bir pazarlık İstanbul'da kapalı çarşıda bile yok. O kadar büyük bir yani gücü var. Allah'la direkt o şefaatçilik yapıyor. Allah'ın yani Sodom halkı ve öfkelenmiş olan Allah'ın arasında bir şefaatçi oluyor. Değil mi? Musa Sayılar kitabında 14. bölümde kaç defa görüyoruz. Allah kendi İsrail halkını yok etmek istiyor. O kadar bıkmış onların günahlarından. O kadar yani taşkın geliyor onların yaptıkları. Açık açık diyor ki ben onları yok edeceğim ve senden İbrahim gibi Musa'dan yeni bir halk çıkaracağım. Bu sefer Musa kendini Allah'ın önünde yüzü koyun yani atıyor ve diyor ki yapma etme. Yani senin adın batacak bütün dünyada. Evet. Samuel kitabında. İsrail'in büyük bir peygamberi Samuel. Ne zaman diyorlar ki bir kral seç bizi. Bütün milletler gibi olmak istiyoruz. Yani ayrı, spesyal bir millet olmak istemiyoruz. Samuel'e çok ağır geldi. Bu hak, yani bu istekte bulundu. Ama en sonunda gene diyor ki ben sizden için şefaat yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Sizin için dua etmekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü o bizim benim için günah olurdu. Bak, halk ne kadar asi, halk ne kadar ters, ne kadar yaramaz ve Samuel gene de yalvarmak istiyor Allah için, bir aracı olmak istiyor. Ve belki en güzel bir söz Hezekiel kitabında bulunuyor, 22-30'da. Rab diyor ki, ben Gedik'te duracak bir kişi arıyorum. Ne demek bu? Azıcık İstanbul'da. Gedik'te duracak bir kişi arıyorum. Gedik demek boşluk, delik. Bir duvarı düşün. Yani bir kasaba duvarı. Düşmanlar saldırıyor ya. Orada bir gedik var. Yani bir açlık var. Açıklık var. Bir boşluk var. Ve bu boşluğu kapatan bir kişi arıyorum şimdi. Kendisi kendini o yerin içine koyuyor. Bu boşluğun ortasına koyuyor kendini. Ve o da savaşacak. Deliği kapatacak bir kişi. İşte şefaatçilik için çok güzel bir söz. Tamam mı? Deliği kapatacak bir kişi. Yani insanların arasında, Allah'ın arasında bir gedik açılmış, bir boşluk açıldı. Ve kim bunu dolduracak? Kim bunu kapatacak? İki tarafını tutacak ve bu boşluğu yani sanki kapattırıyor. Evet. Ve az önce gördüğümüz gibi bu London'daki olayda 1517 senesinde dedik ya iki tane kraliçe daldı içeri ve ikisi krala yalvarmaya başladılar bu kişilerin hayatlarını bağışla. Ve bizim de bugün iki tane şefaatçimiz var bu kraliçeler gibi. Biri sağımızda, biri solumuzda. Koldan bizi ayakta tutuyor ve böylelikle bizim için yalvarıyor. Birinci şefaatçimiz kimdir? Birinci şefaatçimiz İsa Mesih'tir. İsa'nın kendisi. Mesela Romalılar 8. bölüm 33 ve 34 şöyle okuyoruz. Allah'ın seçtiği kişileri kim suçlayacak? Suçsuz çıkaran Allah'tır. Onları kim davalayacak? Ölen hem de dirilen Mesih İsa'dır. O hem de Allah'ın sağında duruyor ve bizim için aracılık yapıyor. Sen hiç düşündün mü? İsa Dakka'da ne yapıyor? Pensiyon mu çıktı? İsa Dakka'da rahatlanıyor mu? İsa herhangi bir iş yapıyor mu şu anda? Bu ayet bizi gösteriyor ki İsa Dakka'da çalışıyor. Tamam mı? Babasının yanında duruyor ve bizim için aracılık yapıyor. O boşluğu o kapatırıyor da kadar. O gedikte duran İsa Mesih'tir. İsa bizim neyimiz için? Günahlarımız için aracılık yapıyor. Savunucumuz, zaştitliğimiz odur. Ve şimdi çok güzel anlıyoruz. Yani nasıl imanlı günah işlediği halde yeniden suçsuz, günahsız sayılabilir. Çünkü İsa kendi kanını babasına gösteriyor. İsa babasına gösteriyor ki bak şu adamı görüyor musun aşağıda? O benim evlatlarımdandır. Madem ben onun için öldüm de benim kanım. Onu say, onun yaptığın suçun karşılığı. İsa Mesih'in görevi Dakka'da odur. Gerek yok İsa bir daha keselim tekrar ve tekrar. O görevi kendisi yapıyor. Kendisi kanını gösteriyor babasına durmadaka imanlılar için. Birincisi İsa Mesih bizim şefaatçimizdir ve bizim günahlarımız için aracılık yapıyor. 1. Yuhanna 2.1 Evlatlarım ben sizi bu şeyleri yazıyorum günah işlemeyesiniz diye. Ama bir kişi günah işlerse de babanın yanında bir avukatımız var. O da doğru olan İsa Mesih'tir. Bir avukatımız var. Bu avukat sözü maalesef bugün biraz eğri anlaşılıyor değil mi? Hızlı bir avukat. Ne demek bu? Ne yapıyor bu hızlı avukat? Hızlı bir avukat onun çok bağlantıları var. Rızkaları var. O stüdyoya bu stüdyoya tıkıyor biraz para ve seni böylelikten kurtarıyor. Yani maalesef bu bakış, bu düşünce çok yanlış. İsa böyle değil hızlı bir avukat. O bambaşka. Doğru olan yazıyor. Doğru olan Mesih. Tamam mı? Onda böyle yollar yok. Onda böyle suçlu kişiyi yani boşuna çıkarmak yok. Evet, güvenilir ve doğrudur. Demek onda hiçbir yol yok. O işlemiyor rüşvetle, kurnazlıkla ama doğrulukla. O kabul ediyor senin suçlu olduğunu ama suçunu ödemiştir. Bu Grekçe diyoruz parakletos, Latince gene advocatus ve bizim advokat sözümüz de oradan geliyor. Bu aslında demektir yanına çağırdığın bir kişi. Sen onu yanına çağırıyorsun, yalnız olmayasın. Ve o yanına çağırdığın kişi ona sana kuraj veriyor, güç veriyor, o senin yerine konuşuyor. Şimdi soruyoruz kendi kendimize, seni suçlayan kimdir? Seni suçlayan kimdir? Biz neden suçlu bulunuyoruz dakika? Matta 5'te İsa diyor ki, ben kanunu yıkmaya gelmedim. Çok ilginç bir şey. Musa'nın kanunu yok olmadı. Allah'ın standardı değişmedi. Eskiden Allah bir şey söyledi ama bugün yok bir şey. Göz yumuyorum. Öyle değil. Eskiden Allah kızdı günahlara ve şimdi bugün daha yumuşak oldum. Öyle değil. Sanki Allah'ın duygusu değişti. Öyle değil. Kim böyle düşünürse daha hiçbir şey anlamadı. Allah'ın standardı değişmedi, değişmezdi. Hatta İsa bu Musa'nın standardını, Musa'nın kanunu, onun standardı daha da sert olarak anlatırdı. Musa konuştu zina için, demek bu bedende yapılan bir şey. İsa konuşuyor göz zinası için. Hangisi daha sert? Hangisi daha ciddi? Tabii ki İsa'nın standardı. Musa konuştu katillik için, insanı öldüresen bir taşla bir bıçakla. İsa konuşuyor kin için, kim beslerse o katildir. Hangisi daha sert? Değil mi? Düşmanını sev diyor, yemin etme, nikahını bozma. Bütün bu şeylerde Musa hatta daha yumuşak davrandı ne kadar İsa'lı. Demek ki hiç kimse düşünmesin, Allah'ın standardı değişti. Eskiden Allah çok sert dedi ama şimdi Allah daha yumuşak. Hayır, tam tersi. O zaman ne? O zaman ne? Eğer Musa'nın kanunu, Musa'nın standardı bozulmadıysa, o zaman biz hepimiz daha fena durumdayız değil miyiz? Bunu anlamak için bu kanun nasıl devam ediyor ve biz gene bu kanundan kurtuluyoruz diye bir örnek var. Yer çekimi, gravitasyon diyoruz değil mi? Herhangi bir şey bıraktığın zaman düşüyor yere. Bu çok kolay. Birinci uçaklar hepsi balonlarıydı. Kocaman balonlar. Yani havadan daha hafif şeyler. Tamam mı? Eğer havadan daha hafif ise o zaman kalkacak yukarı. Ve bu insanın logikasına, insanın aklına yattı. Ama hep düşündüler, acaba olabilir mi? Havadan daha ağır olan bir şey uçsun. Mümkün müdür? Önce dedi ki, olamaz. Değil mi? O da bir kanun var. Havadan ağır olan şey düşüyor. Bu kanun yok olamaz. Musa'nın kanunu gibi. Ama sonra anladılar ki, hava bir uçağın kanadının üstüne geçti mi, onu yukarı kalkıyor. Ve yeterince hızlı gittin mi, o zaman bu ağır olan şey havaya kalkıyor. Birinci kanun yine geçerli. Ağır olan bir şey düşüyor ama ikinci bir kanun var. Sanki birinci kanunun üzerinde ikinci bir kanun geçirildi. Ve bu ikinci kanun daha önemlidir, daha kuvvetlidir. Ve onun için birinci kanun etkisiz kalıyor. Ve biz de aynı durumdayız. Musa'nın kanunu bugüne kadar geçerli. Allah standartını bozmadı. Ama İsa Mesih'le ikinci bir kanun var. Ve bu kanundan biz yani suçsuz sayılıyoruz. İsa'da olan. Demek Musa'nın kanunu bizi suçluyor ama kurtuluyoruz. İkincisi, bu suçluluk nereden geliyor? İkinci bir şey, senin duygundur, senin vicdanındır. Allah'ın başka bir kanunu var. Kim Musa'dan hiç haber almadıysa, hiç kimse hiç kutsal kitabı okumadıysa, onun içinde gene bir kanun var. Ve biz ona vicdan diyoruz. Severiz, değil mi? Her insana verildi ki son bir bariyere olarak. Hepten aşırı gitmesin. Hepten yani kopmasın insanlıktan. Ve o yüzden kişinin içinde bir duygu var, bir severiz var, bir vicdan var. Ona karşı gittik mi kendi kendimizi suçlu hissediyoruz. Öyle değil mi? Ama aslında İsa'nın sayesinde cezadan kurtuluyoruz. Şeytan türlü çeşit öğretişlere bakıyor, bu vicdanı zayıflatırsın. Evet, o da seni suçluyor. Ve son bir şey, şeytan acaba seni suçluyor mu? Şeytan seni suçlayan biri midir? Biz okuyoruz açıklama kitabında, 12. bölümde. İsa bu görevi bitirince ve göke yükselince şeytan gökten atıldı. O zamana kadar fırsat vardı seni Allah'ın önünde suçlasın. Fırsat var idi. Gitsin yani ve desin ki bu insan falanca günahı yaptı. Ve şeytanın en büyük gücü zaten oydu. Ama da kaldı bunu yapamaz. İsa onu oradan kovdu. İsa artık o yeri geçti ve şeytanın orada hiçbir gücü yok. Şeytanın gücü o zaman kırıldı ve en büyük silah onun elinde alındı. Şeytan artık seni ofisyal bir prokuror gibi Allah'ın önünde suçlayamaz. Onun gücü yok. Ama ne yapabilir? Gidip senin günahlarını, senin yüzünü vurabilir. Öyle değil mi? Ve eğer biraz bir duygu seninle kaldıysa bu çok ağır bir şey. Sen yaptın. Sen yaptın. Şeytanın hakkı var mı bunu yapma? Hakkı yok ama gene de yapıyor. Değil mi? Ofisyal o seni suçlayamaz Allah'ın önünde. Çünkü orada İsa seni koruyor. İsa diyor ki adam yaptı ama ben ödedim bunu. Ama gene de senin duyguna, senin vicdanına, senin yani kafana konuşabilir ve diyor ki sen suçlusun, sen suçlusun. Evet, şimdi soruyoruz kendi kendimizi. İsa nasıl aracılık yapıyor? İsa nasıl aracılık yapıyor? İsa nasıl yani günahlı insan için, günahlı imanlı için yani Allah'ın önünde, babasının önünde çıkıp yalvarıyor? Değil öfkeli, değil sanki bizden azlaşmayan bir Tanrı'dan azıcık merhamet koparsın. O anlamda değil, o biçimde değil. Ama kendi kanını tamamladığı kurtuluşunu her daim babasına gösteriyor zayıf imanlılar için. Merhametle, şefkatle. Evet. O zaman İsa bunu yaparsa nasıl davranalım? İbraniler 4:16 şöyle diyor. Madem öyle, Allah'ın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki bağışlanalım ve merhameti kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bizi yardım eden budur. Allah'ın önüne nasıl çıkıyorsun? Kurajla mı? Kurajla mı? Her gerçek bir imanlı. Kim gerçekten yeniden doğmuşsa, kim gerçekten tövbe ettiyse, İsa'ya güvenerek diyor ki, ben Allah'ın önüne kurajla çıkıyorum. Biliyorum günahkar olduğumu, biliyorum yaramaz olduğumu, biliyorum bende hiçbir şey yok. Ama gene de Allah'ın önüne çıkıyorum kurajla. Senin yüzün var mı bunu yapman? Evet, şeytan seni suçlayacak, o zaman uyan. Eğer şeytan seni suçlarsa, o gösteriyor senin imanın daha canlıdır. Bakıyor seni zayıflatırsın şeytan. Daha var bir şey yani yıksın. Hani sanki seni umutsuzluğa kalkmak istiyor. Ama vicdanın çok mu rahat? Kendini çok iyi gördün mü? O zaman kork. Çünkü şeytan seni o kadar sağlam kapmış ki ihtiyaç bile duymuyor seni rahatsız etsin. Abi iyiyim ya. Çok şükür. Çok şükür. Bunca seni imanlıyım. Tamam, çok şükür Rab beni kurtardı. Ben iyiyim. Böyle düşünürsen uyan. Bu kavga, bu savaş sende yoksa demek şeytan seni o kadar güzel parkere yapmış, seni rahatsız etmeye bile gerek duymuyor. Ama onun için İsa Mesih'in şefaatçılığına muhtacız. Ve değil de konuşalım böyle İsa'yı tanımayan kişiler, Müslümanlar gibi. İnşallah kurt olacağım. İnşallah. Allah isterse. Orasını Allah biliyor. Yani bunun içinde sahte bir alçak gönüllülük var. Biliyor musunuz? Komşularımız böyle konuşurken sözde kendilerini çok alçaltırıyorlar. Allah biliyor. Ama içinde herkes diyor ki, ah ben kurtulacağım. Öyle değil mi? Ve bu iki yüzlülük insanı daha fazla gururlandırıyor. Hayır. Biz öyle konuşmuyoruz. Yüzde yüz kurtuldum. Bundan eminim. Ama gittikçe daha fazla anlıyorum hangi şeylerden kurtuldum ve günah nedir diye. Kurtuluşu daha iyi anlamaya başlıyorum. Önce yani daha çok günah vardı ama bunu daha az anlardım. Belki daha az günah var şimdi ama bunu daha çok büyük görüyorum. Daha fazla benim gözümde onlar büyük gözüküyor. Çünkü ben daha fazla anlıyorum artık. Bu birinci şefaatçimiz idi. Solumuzda sanki bizi ayakta kaldıran, ayağa kaldıran İsa Mesih. Ya ikinci şefaatçimiz kimdi? O da ikinci şefaatçimiz Kutsal Ruh'tu. Yine okuyorum Romalılar 8. bölüm. Şöyle diyor. Aynı onun gibi ruh da bizim zayıflığımıza yardım ediyor. Biz bilmiyoruz nasıl lazım dua edelim. Ama ruhun kendisi bizim için öyle inlemekle yalvarıyor ki sözle anlatılamaz. Yürekleri araştıran Allah ruhun düşüncesi nedir biliyor. O da Allah'ın isteğine göre kutsalların hatırına yalvarıyor. Ah, bir tane kurtarıcı, bir tane şefaatçi yetmiyor mu? Niçin ikinci bir tane lazım? Biz dedik birinci şefaatçimiz İsa Mesih bizim günahlarımızdan için aracılık yapıyor. İkinci şefaatçi Kutsal Ruh bizim cahilliğimizden için aracılık yapıyor. Bizim yani tecrübesizliğimiz için ve anlayışsız eksikliğimiz için yani sanki bir tercüman gibi oluyor. Bir tercüman. Evet. Teselli Ruh diye bir ilahi var. Gel aramıza. Ve gerçekten İncil'de İsa Kutsal Ruh'a aynı zamanda Teselli Ruh'u diyor. Bizim yapamadığımızı O yapıyor. Ve böylelikle O bizi teselli veriyor. Teselli vermek, yardım etmek nasıl olur? Ne biçimde O bize teselli veriyor? Diyelim yol kenarında görüyorsun, iki kişi bir araba kakıyor. Zorlanıyorlar, çok fazla kakamıyorlar bize. Nasıl yardımcı olabilirsin? Nasıl onlara teselli verebilirsin? Birinci varyant, durup akıl veriyorsun onlara, böyle kalkmayın, şöyle kalkın. Hadi öyle değil, orada tutun. Ama sonra yoluna devam ediyorsun. Sen teselli etmişsin çok güzel ama bakalım nasıl. Ya da devam ediyorsun, bir sonraki benzin istasyonuna pırtlafonuz çağırıyorsun. Al o falan, oradaki kişiler gidin, yardım edin onlara. O da bir yardım, değil mi? O da bir yardım. Ya da arabadan inip kendin kalkabiliyorsun. Evet, hangisi en güzel? Hangisi en güzel? Çok şükür bizim için Kutsal Ruh üçüncüsünü yaptı. Bizim yapamadığımızı O kendisi tamamlıyor. Allah üçüncüsü yaptı. Görüyor zayıflığımızı, bizim derecemize indi ve şimdi kendisi bizim yapamadığımızı yapıyor. Kutsal Ruh şefaatçilik yaptığı zaman onun görevi bir tercüman gibidir. Dua ettiğimiz kerekte o dualarımızı tercüme ediyor. Nasıl? Nasıl tercüme ediyor? Allah hangi dil anlıyor? Elbette Allah'ın aslında buna ihtiyacı yok. Allah kendisi her dil anlıyor. Değil mi? Yok bir dil hani Allah'a uygun olmaz. Ama bizim sözlerimiz Rabbin katında makbul olmuyor. Biz konuştuğumuz zaman Romalılar 8 diyor ki biz nasıl lazımsa dua edemiyoruz. Sözler gelmiyor. Değil mi? Rabbin katında makbul kılan Kutsal Ruh'tur. Mesela diyelim bir stand atmak istiyorsun, böyle bir satış yeri açmak istiyorsun. Gidiyorsun obşteye, artık tam memurun önüne geldin, devlet adamın önüne geldin ve molba yazıyorsun. Ve diyorsun, ne diyecektim? Aga, bana bak, hani panelin önünde bu trotuar var ya, anladın mı? Hah, oraya istiyorum de böyle bir stand açın. Olur mu? Olur mu? Senin malban böyle geçerli mi? Ha? Sen böyle konuştun mu, kabul edecekler mi? Dil seni anlamasın. Senin sözlerini anlamaz mı? Anlıyor tabii. Anlıyor ama senin konuştuğun o derece uygun değil. Devlet yerinde yani bunlar geçerli değil. Hatırlıyorum Edirne'de yaşardık Türkiye'de. Ve tam polisi çağırdılar beni. Ve en büyük polis şefi. Bütün oblastın üzerinde, bütün Edirne ilin oblastın üzerinde. O en büyük polis şefin karşısındaydım. Ve tam onun ofisinde dururken benimle konuşuyor, muhabbet yapıyor. Birisi telefon açıyor ona. Tamam mı? Ve çok hızlıydı telefon, ben duydum. Öbür adam ne konuşuyor. Ve dedi ki, abi bak şimdi, ya bir dakika beklesene abicim. Öyle konuştu. Bu polis şefi öyle kudurdu. Öyle öfkelendi, öyle sinirlendi. Bağırdı, çağırdı, ulan gelin bunu. Hemen bütün polisleri çağırdı, dakikada yakalayın onu, araştırın hangi telefonlar açıyor bilmem. Niçin? Ne oldu? Adam küfür mü yaptı? Adam kötü bir şey mi söyledi ona? Hayır. Ama yakışmayan bir biçimde konuştu. Sen en büyük polis şefine böyle konuşamazsın. Şimdi değil onun sözlerini anlamasın ama saygısızlık yaptı. Ve aynı biçimde hiçbir insanın sözleri Allah katında kabul olamaz. Allah o kadar kutsal bir varlık. İnsan kendi kafasından konuşursa onun sözleri kabul olmaz. Saygısızlık oluyor. Ve gerçekten Allah öfkeleniyor. Kişi sanıyor ki, aa ben nasıl istersen dua edeceğim. Bir anlamda bu doğrudur. Ama İsa Mesih yoksa ortada, senin sözlerini tercüme eden kimse yoksa, senin sözlerin Allah'ı öfkelendiriyor. Tamam mı? Kutsal ruh diyor, bizim zayıflığımıza yardım ediyor. Bizim bu zayıflığımız nedir? Biraz bunu araştıralım şimdi. Bu zayıflık nedir? Dua ederken bizim zayıflığımız nedir? Bir biçimde zayıflık şu ki, ihtiyaç görmüyoruz. Dualarımız zayıf çünkü ihtiyaç görmüyoruz. Ha işte düzelecek. Öyle konuşuyoruz değil mi? Ha ben yaparım. Öyle değil mi? Onun için dua edemiyoruz nasıl lazımsa. Mata 7-7 konuşuyor yani dua devam etmek için. İkinci bir şey, niçin zayıfıyoruz? Çünkü devam etmiyoruz. Bir kere, iki kere, üç kere dua ediyoruz, olmuyor, vazgeçiyoruz. Öyle değil mi? Bir tema için 100 kere, 500 kere, 1000 kere, 5000 kere dua etmek var mı? Allah razı olana kadar. Nedir bu zayıflığımız duada? Konsantre olamıyoruz. Çok büyük bir şey değil mi? O da müzik çalıyor, bu da nara var, o da kızanlar çağırıyor. Sakin bir yer yok. Değil mi? Başka bir şey, nedir bu zayıflığımız? Belki içimizde bilmediğimiz günah var. Ya daha doğrusu tövbe etmediğimiz bir günah var. Değil mi? Ya da başka bir şey, bencillikle dua ediyoruz. Yakup 4, ayet 2 ve 3 öyle diyor ki, eğer bencillikle dua edersen, yani o zaman Rab bir şey yapmayacak. Ve en büyük engel nedir? Niçin dualarımız zayıf? Hepsinden daha fazla. Çünkü iman yok. İmansızlık var. Gerçekten güvenmiyoruz, Allah yapacak. Bütün bu zayıflıklara kutsal ruh yardım ediyor bize. Ve çok şükür buna. Ve kim Mesih'in yolunda yürümüşse ve gerçekten kim kendi kutsal ruhun işlemesine teslim ettiyse o anlayacak bu sözler boş değil. Ve şimdi bakacağız. Kutsal ruh bize nasıl yardım ediyor? Nasıl yardım ediyor? En birincisi, kutsal ruh bize gösteriyor ne için dua edelim. Hangi temalar için, ne şeyler için. Dil ezberlemiş sözlerle İsa Mata 6'da diyor ki böyle istemiyorum dua edesiniz. Hep aynı Müslümanlar gibi. Tamam mı? Her sabah, akşam, öğlen 5 kere aynı şeyi söylesin. Ama birçok imanlı da aynısını yapıyor. Ezberlemiş sözlerle tekrar. Ey gökteki babamız, ey gökteki babamız. Ben hatırlıyorum Katolik olarak büyüdüğüm zaman elimizde tesbih vardı ve çekerdik. Ey gökteki babamız, ey gökteki babamız. Ve böyle. Ve günahlarımıza karşılık papaz derdi 20 defa 30 defa dua ediyorsun bu duayı. Rab diyor ki hayır öyle değil. Ama kutsal ruh bizi gösteriyor ne için dua edelim. Temaları bize gösteriyor. Tamam mı? Çok şey için dua edebilirsin. Ama hangi tema gerçekten Allah'a uygundur kutsal ruh sana gösterir. Evet. Kutsal ruh bizi gösteriyor ne zaman dua edelim ikinci bir şey. Değil her gün aynı saatte. İstersen öyle yap bu değil kötü. Ama değil bir alışkanlık gibi. Kutsal ruh seni uyandırıyor. Ve lazım ona kulak veresin. Ne zaman dua edesin. Hatırlıyorum New York'taydım. Erogara'da. Çok büyük kalabalık bir yer. Binlerce kişi gidip geliyor böyle. Herkes kopuşmakta. Tamam, ben saatlerce bekliyorum uçağım gelsin. Ve insanları seyrediyorum. Bütün dünyada insanlar var. Yüzün Amerika'dan Rus naklar vardı, Asya'dan, her bir taraftan insanlar vardı. Ve tam böyle bakarken bakıyorum, karşımda bir adam geliyor. Kopuşarak böyle. Acele içinde, stres içinde. Şaşıyor, ne yapsın? Kucağının altında böyle bir kilim var idi. Ve şimdi sakin bir yer ağrıyordu, deli. Tam böyle bir yer ağrıyordu. Nereye atsın bunu şimdi? Ve derken, bum, tam yarıma geldi. Böyle bir metre yok. Tamam mı? Tam yanıma geldi. Ve stres içinde saate bakıyor, 10 dakika saate bakıyor. En sonunda buldu bu yer, açıyor kilimi ve başladı namaz kılmaya. Belki bir Arap, bir Müslüman. Biraz geç kaldıydı. Çünkü tavşunu o dakikada lazım dua etti. Bir saat gibi, günde 5 defa saatin duruşuna göre lazım dua edersin. Kutsal Ruh bize gösteriyor ne zaman dua edelim. Çok büyük bir fark var. Canlı bir bilgi istiyor, canlı bir aracılık istiyor. Kaç defa aklına böyle bir fikir geliyor, dua edesin. Ve kaç defa oldu, sonra konuşuyorsun başka bir kişiyle ve diyor ki tam o dakikada ihtiyacım çok büyük. Kutsal Ruh sana gösteriyor ne zaman dua edersin. Kutsal Ruh bize gösteriyor nasıl ve nerede dua edelim. Kıble nerede? Nereye dönelim? Ve çok kişi buna bakıyor. Nasıl? Olamaz bir kişi böyle. Nereye dönesin? Kutsal Ruh sana gösteriyor. Kıblemiz İsa Mesih'tir. Ona dönüyoruz. Değil bir hangi bir nokta, yeryüzü, değil bir hangi bir taş, değil bir hangi bir bina. Ama biz İsa Mesih'e bakarak Kutsal Ruh, o bizi İsa Mesih'e gösteriyor ve oraya dönüyoruz. Evet. Sanki yeryüzünde Allah'ın bir merkezi varmış. Şimdi o merkezi göktedir. Ve Kutsal Ruh dördüncü olarak bizi gösteriyor. Kime dua edelim? Kime dua edelim? Ve bu çok önemli. Allah'a dönerken nasıl dua ediyoruz? İsa filminde herkes biliyor değil mi? İsa Mesih ekmekleri ve balıkları çoğaltırken o dua herkes ezberlemiş. Değil mi? Çok enteresan böyle, çok çekici bir scena. İsa iki sepet veriyor, kaldırıyor ve ne diyor? Ey topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrımız! Güzel. İstersen öyle dua et. Ama İsa öyle dua etmedi. Nasıl dedi İsa Mesih? İsa'nın öğrettiği dua nasıl başlıyor? Babamız. Ey bile yok. Ey sözü bile yok orada. Babamız. Tatko. O kadar. Değil mi? Babayı gösteriyor. Ve bu o kadar derin bir şey. O kadar büyük bir hakikat anlatamam. Kutsal Ruh bizi babayı gösteriyor. Allah. Romalılar 8, 14, 16'ya kadar. Allah'ın ruhu kimi güderse Allah evlatları onlardır. Çünkü kölelik ruhu almadınız ki sizi tekrar korkuya soksun. Ama evlatlık ruhu aldınız. Biz de o ruhla Abba, hani babacığım diye bağırıyoruz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte şahitlik yapıyor. Allah evlatlarıyız diye. Ne kadar büyük bir şey. Kimi dua ediyoruz? Babaya. Bunu anladın mı? Sen de baba gibi konuşuyor musun Allah'ım? Bunu hiçbir insan anlamaz. Kutsal Ruh'un. Yani etkisinin altında değilse, Kutsal Ruh ona bunu göstermediyse, herkes Allah'a baba diyebilir. Değil mi? Nasıl yeryüzünde çok defa baba diyebilirsin. Bu hiçbir şey değil. Ama herkes bir evladın haklarına sahip değil. Sokakta kaç kızdan varsa herkes bana baba diye bağırabilir. Yasak değil. Ve ben kızmıyorum buna. Ama sadece birkaç kişi var bu yeryüzünde. Gerçekten bana baba diyebilir, haklı olarak. Öyle değil mi? Yani bu hakka sahip olmak lazım. Laf değil, laf çok kolay. Herkes baba diye, babacığım diyebilir. Ama gerçekten bu hak var mı sende? Kutsal Ruh diyor, bizi şahitlik yapıyor. Açan biz bu haklara sahibiz. Evladın haklarına sahibiz. Dua ediyorum senin için, bunu anlayasın. Dua ediyorum senin için, hani dua etmek bir yük olmasın. Ya da bir son çare olmasın. Gökteki babanla konuşmak gibi olsun. Evet. Ve sonra son defa Kutsal Ruh bize gösteriyor. Kimin adında dua edelim? Kimin adında? Bu çok büyük bir şey. Eğer kendi adında dua edersen duanın cevabı belli değil. Hiç bilmiyorsun ne olacak. O zaman sanki bu bir kendi kendine konuşmaktır. Bir psikolojik bir şeydir. Tamam mı? Dua ediyorsun sakinleşmek için. Eğer kendi adında dua edersen. Ama eğer hakkın varsa İsa adında dua edersen o zaman bambaşka. Sen güveniyor musun hani kendi adına dua edersin yoksa hakkın var mı? Hani Allah'ın önünde öyle çıkarsan? Hayır. Elbette İsa'nın adında dua ediyoruz. Ve Kutsal Ruh şimdi İsa'yı gösterecek. Kutsal Ruh yapacak öyle ki İsa'nın adında konuşasın. Değil kendi adında. Yuhanna 15:26 şöyle diyor. Çünkü kendisinden konuşmayacak. İsa konuşuyor Kutsal Ruh için. Çünkü kendisinden konuşmayacak. Ne işitirse onu konuşacak. Hem de gelecek olan şeyleri size bildirecek. O beni şanlayacak. Çünkü benim neyim varsa o ondan alıp size bildirecek. O geldi mi benden için şahitlik yapacak. Kutsal Ruh her zaman gösteriyor İsa Mesih. Kutsal Ruh nerede varsa kimse Kutsal Ruh diye bağırmayacak. Herkes İsa bağırır. Çok büyük bir hakikat. Evet ve Kutsal Ruh bize gösteriyor kimin adında dua edelim. Bu konuda çok imamların kafaları alık bulak. Bilmiyorlar nasıl dua edelim. Hangi sözlerle her şey karışık. Elbette ve imansızlar ve Müslümanlar bize mana buluyorlar bu temada. Ve haklı olarak. Biz de azıcık sıramızı öğrenelim. Babaya dua ediyoruz. İsa'ya değil. Biz babaya dua ediyoruz. İsa'nın adında. Değil baba, oğul ve Kutsal Ruh adında. Babaya dua ediyoruz. İsa'nın adında ve Kutsal Ruh'un yardımıyla. Kutsal Ruh'un gücüyle. Bu neye benziyor? Bu neye benziyor? Bir yolculuğa benziyor. Bir yolculukta bir hedef var, bir araba var ve yakıt var. Benzeme. Diyelim Burgaz hedef olarak seçmişsin. Burgaz'a gidiyoruz. Sen neye seviniyorsun? Sen arabaya mı seviniyorsun? Yoksa benzine mi seviniyorsun? Hayır. Sen gideceğin yere seviniyorsun. O senin aklında, o senin kafanda. Bütün işin gücün odur. Burgaz'a gidiyoruz. Değil mi? Aynı biçimde biz babaya dua ediyoruz. İsa'nın adında Kutsal Ruh'un gücüyle. Hedef, araba ve benzin gibi. Evet. Ve son olarak Kutsal Ruh bize dua etmek için kuvvet veriyor. İsa bile Getsemane bahçesinde zayıf düştü. Onun gücü bile yetmedi. Onun gücü artık tükendi. Tamam mı? Keşke biz, benimle birlikte yarım saat, bir saat uyanık duraydınız diyor. Sefte İsa öğrencilerden bir şey istiyor, rica ediyor. Ama yapamadılar. Evet, o zaman baba İsa'ya melekleri gönderdi. Ama şimdi bizi melekleri göndermeyecek. Bizi Kutsal Ruh, kendi ruhunu gönderiyor ki, hani kuvvet bulalım. Dua gecelerinde önce çok zor geldi bana. Bütün gece uyanık durasan, tamam mı? Ama Rab güç veriyor. Rab güç veriyor. Hani gerçekten o bize duada uyanık tutsun. Son olarak sana iki soru. Sen uğraşıyor musun doğru yapasın? Yoksa boşveriyor. Ne olursa olsun yapacağım. Sen uğraşıyor musun doğru yapasın? Ve ikincisi, sen uğraşırken yoruluyor musun? Sana zor mu geliyor doğru yapasın her durumda? Değil mi? Yanlışı, eğriyi, kestirme yolu yapmak her zaman daha kolay. Değil mi? O da biraz rüşvet, o da biraz yalan, o da biraz çalmak. Daha kolay insana. Küçük çapta, büyük şey demiyor. Ufak şey değil mi? Ne kadar işlerimiz kolaylaşsın. Ne kadar hayat biraz daha kolay olsun. Yoksa uğraşıyor musun? Ve uğraşırken yoruluyor musun? O zaman bu benim vaazım şimdi senin için değildi. O zaman sana diyeceğim kuraçlan. Sen yalnız değilsin. Sağında bir solda iki kişi, Kutsal Ruh ve İsa Mesih seni ayakta tutuyor. Seni ayağa kaldırıyor. Biri senin sağ kolunda, bir sol kolunda. Yani yine yürüyesin diye ve imanlı yolda devam edesin diye. Rabbim sizinle olsun.